Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 35. ayrım. Şafak söktüğünde Gary yeni bir mucizeyle karşı karşıya geldi. Kamptan çıkıp plajın başladığı noktaya yürüdüğünde yollarının açılmış olduğunu gördü. Ayın etkisiyle okyanus çekilmişti. Kumuların altında geniş ıslak bir kum düzlüğü kalmıştı. Gary tekrar kamp yerine koştu. En yüksek rütbeli askerleri uyandırdı. "Adamlarını uyandır onbaşı!" diye bağırdı. "Ford'a benzin konsun, erzak ve su yüklensin. 4 kişiye 3 gün yetecek kadar. 15 dakikada harekete hazır olmasını istiyorum, anlaşıldı mı? Hadi öyleyse be adam, harekete geç. Karşımda durup öyle alık alık bakma bana." Geri döndü. Anna'yı Brandon'ın arkasından çıkarken karşıladı. "Mevru sular çekildi, geçebileceğiz." "Bir yolunu bulacağından emindim Inher." "Ford'la gideceğiz. Sen, ben, 2 adam. Sular dönüşe geçinceye kadar ilerleyeceğiz. Sonra Ford'u su izinin yukarısına alacağız. 10 dakikaya kadar hazır olabilir misin? Suyun durumunu kaçırmayalım." O dönerken onbaşı gözlerini devirdi. Ötekilerin duyabileceği bir sesle homurdandı. "Ne oldu bizim serçeye böyle? Birdenbire erkek indi kesildi." 2 saat boyunca hızla yol aldılar. 40 mile Ford'un son hızıyla aştılar. Kumlar sert ve sağlamdı. Kum yumuşayınca ağırlığı azaltmak için Anna diğer 2 yolcuyla indi. Taşıtı itmek için güç verdi, dayandı. Sert kumu bulunca tekrar bindiler. Heyecan içinde hızlarını arttırıp kuzeye doğru yollarına devam ettiler. Sonunda sular tekrar onlara doğru gelmeye başladı. Geri kumullar arasında bir gedik buldu. Ford'u oraya sokup ittiler. Suyun asla ulaşamayacağı bir yere getirdiler. Denizin sürükleyip getirdiği tahta parçalarını toplayıp ateş yaktılar. Kahve pişirdiler, piknik yemeği yediler. 3 erkek arabanın gölgesine uzandı. Anna onlardan ayrıldı. Suların en çok yükseldiği zamanki düzeyi gösteren iz boyunca yürümeye başladı. 2'de 1 duruyor, denizin parlaklığına karşı elini gözlerine siper edip kuzeye doğru bakıyordu. Geri, dirseği üzerinde doğrulmuş, ona sevgi ve minnetle bakmaktaydı. Duygularının coşkunluğu solumasını bile güçleştiriyordu. "Hayatımın sonbaharında bu kadın bana hiç tanımadığım gençliğimi verdi. Yanımdan geçip gitmiş olan sevgiyi getirdi," diye düşündü. Anna, bir kumulun çevresini dönüp gözden kaybolduğunda bu ayrılığa dayanmayı güç buldu. Yerinden fırladı, onun peşinden koştu. Tam köşeye vardığı anda onu çeyrek mil kadar ileride gördü. Yere eğiliyor, bir şeye bakıyordu. Doğruldu, geriyi gördü. 2 elini başının üzerinde salladı, ona seslendi. Dalgaların gürültüsü sesi boğdu ama kadının heyecanı ve telaşı öyle belirgindi ki geri koşmaya başladı. Anna da onu karşılamak üzere koşuyordu. "Buldum!" sözlerine devam edemedi. Onu kolundan yakalayıp çekmeye başladı. "Bak!" Bulduğu nesnenin başına varınca kendini dizüstü yere attı. Hemen hemen tümüyle kumlara gömülmüştü. Yükselen sular şimdiden çevresinde dönüyordu. "Bir gemiden parça!" Geri de onun yanına çöktü. Birlikte çıplak elleriyle kumu eşelemeye giriştiler. Beyaza boyalı tahta parçasını çıkarmaya uğraştılar. "Çelik astarlı," diye homurdandı Geri. "Donanma gemisinden sanki." Bir sonraki dalga kumsalın içlerine kadar ilerledi. Onları bellerine kadar ıslattı ama geri çekilirken eşeledikleri kumları yıkayıp götürdü. Parçalanmış bordaya boyayla yazılmış ismi ortaya çıkardı. Protea C. Gerisi kayıptı. Tahtanın ucu dalgaların kopardığı yerde lif lifti. "Protea Castle," diye fısıldadı Anna. Islak eteğiyle kumları tahtanın üzerinden sildi. "Kanıt." Yüzünü geriye çevirmişti. Yanaklarından aşağı yaşlar boşalıyordu. "Kanıt Miner, yavrumun kıyıya sağ salim ulaştığının kanıtı bu." Damat olarak onu memnun etmeye hevesli olan Geri bile, Michael'ın yerine bir torun sahibi olmayı o kadar isteyen Geri bile, ağzı bir karış baktı ona. "Onun sağ olduğunun kanıtı. Artık sen de inanıyorsun değil mi Miner?" "Mevru," diye kekeledi Geri. Utancından kekeliyordu. "Böyle olma şansı büyük, kabul. O sağ, eminim. Nasıl kuşku duyabilirsin? Meğer ki sence..." Kırmızı suratında kaşları korkunç bir biçimde çatıldı. Geri tedirgin, teslim oldu. "İnanıyorum evlat, tabii inanıyorum. Sağ olduğuna hiç kuşku yok, hem de hiç." Anna'nın gözleri kumları tarayıp sulara döndü. Hoşnutsuzluğunu denize çevirdi. "Burada ne kadar beklememiz gerek?" sular 6 saat yükselir sonra 6 saat çekilir diye açıkladı geri, özür diler gibi bir sesle. 6 saat dolmadan yolumuza devam edemeyiz. Kaybettiğimiz her dakika çok şeyi değiştirebilir. Anna'nın sesi öfkeliydi. Çok üzgünüm Mevru dedi. Geri doğanın ritmi konusunda tüm sorumluluğu yüklenmişti. Anna'nın yüz ifadesi yumuşadı. Çevresine baktı, kimsenin onları görmediğinden emin olmaya çalıştı. Sonra elini Geri'nin dirseğinin içine doğru kaydırdı. En azından hala sağ olduğunu biliyoruz. Yol açılır açılmaz tekrar ilerleriz. Bu arada önümüzde tam 3 saat var. Düşünceli gözlerle ona baktı. Geri'nin dizleri yine titremeye başladı. Ayakta duramaz oldu. İkisi de konuşmadılar. Anna onu kumullara götürdü. İki yüksek tepenin arasındaki dar boşluğa soktu. Sular tekrar çekilmeye başlayınca, Ford'u kumlara doğru sürdüler. Arka lastikler sığ sularda ve ıslak kumlardaki balık kılçıklarını havalara savurup duruyordu. Kuzeye doğru ilerlediler. 5 mil içinde 2 kere kumlarda parçalar buldular. Bir can yeleği, kırık bir kürek. Epey hırpalanmış durumdaydılar. Üstlerinde numara ve yazı yoktu ama yine de Anna'nın inancına güç kazandırdılar. Eşarbını çenesinin altında düğümleyip Ford'un arka kanepesine yerleşti. Şapkasını eliyle tepesine bastırdı. Geride 2 dakikada bir ona sevgi dolu bakışlar yöneltmeye koyuldu. Bir buldoğa kur yapan teriye yandırıyordu. Sular çekildiğinde Ford saatte 30 mil hız yapabiliyordu. Bir anda bataklığa saplandılar. Pek uyarılmış sayılmazlardı. Kumsal yine eski görünümünde gibiydi. Yalnızca çevre çizgisi biraz değişmişti. Yüzeyi pelte gibi yumuşaktı. Kumların altında deniz suyu kabarıp duruyordu. Ama onlar hiçbir şeye dikkat etmediklerinden oraya hızla dalmışlardı. Ön lastikler o çorbanın içine düşüverdi. Olduğu yerde kaldı. Sanki bir dağın yamacına çarpmışlardı. Şoförün vücudu direksiyona doğru fırladı. Direksiyonun kenar parçaları koptu. Ana şaftı adamın göğsüne girdi. Onu mızrağa saplanmış bir balık gibi gerdi. 2 kürek kemiğinin arasından çıktı. Anna, arka kanepeden havaya uçmuş, yumuşak yere iniş yapmıştı. Geri'nin alnı ön panele çarptı. Derisi yüzüldü. Kaşının üzerinde sallanmaya başladı. Yüzünden aşağı kanlar boşalıyordu. Onbaşı, karmakarışık yığılan malzemenin arasına sıkışmıştı. Kolu, kuru bir değnek gibi çatırtıyla kırıldı. İlk kendine gelen Anna oldu. Kalkıp diz boyu balçıkta yürüdü, kolunu Geri'nin omuzlarına sardı. Onu ön koltuktan indirip kumların sert olduğu yere yürüttü. Gözlerim görmüyor. Geri dizüstü çöktü. Birazcık kan, o kadar. Anna, onun yüzünü kendi ıslak eteğiyle sildi. Etekten hemen bir parça yırttı, sarkan deriyi alnına yapıştırıp çabucak bağladı. Sonra onu bıraktı, tekrar Ford'a yürüdü. Araba yavaş yavaş batıyor, burnu giderek daha aşağıya iniyordu. Motor kapağını şimdiden sarı çamurlar örtmüştü. Kapıların üzerinden arabanın içine de doluyordu. Anna, şoförün omzunu yakaladı. Onu oradan kurtarmaya savaştı ama adam şafta fena saplanmıştı. Anna çekerken kemiklerin çeliğe sürtünme sesini duydu. Kafası cansız, sağa sola savruluyordu. Onu bırakıp onbaşıya döndü. Onbaşı, spazm irkilmeleri içindeydi, kendine geliyordu. Anna onu çekip çıkardı, sert kumlara sürükledi. Bu çabadan suratı daha da kızarıyor, ağzından homurtular çıkıyordu. Adam acıyla bir çığlık kopardı, sol kolu sarktı. Anna onu yere oturttu. Miner! Anna bu sefer Geri'yi sarsıyordu. İçme suyunu batmadan kurtarmamız gerek. Geri sendeleyerek ayağa kalktı. Yüzü kan içindeydi. Gömleği de yırtılmış, lekelenmişti ama kan biraz durmuş gibiydi. Anna'yı izleyip Ford'a yürüdü. İkisi birlikte su bidonlarını sert kuma getirdiler. Şoför için yapabileceğimiz bir şey yok diye homurdandı Anna. Ford'un ölü adamla birlikte gömülüp gidişini seyrettiler. Birkaç dakika sonra arabanın izi bile kalmamıştı. Anna dikkatini onbaşıya çevirdi. Kemik kırılmış. Adamın kolu sallanıyordu. Yüzü solgun acı içindeydi. Bana yardım et. Geri adamı tuttu. Anna kolu yakaladı. Oradan bulduğu bir tahta parçasıyla sarıp bağladı, boynuna astı. Bu işler için yine eteğinden parça yırtmıştı. Geri birden 40 mil kadar yol gelmiş olmalıyız diye fısıldadı ama sözlerini bitiremedi. Anna ona ateş saçan gözlerle baktı. Geri dönmekten mi söz ediyorsun? Mevru, geri kendini affettirmek ister gibi bir hareket yaptı. Geri dönmek zorundayız. İki galon su, yaralı bir adam. Canımızı kurtarırsak çok şanslı sayılırız. Anna, birkaç saniye daha ona baktı. Sonra yavaş yavaş omuzları sarktı. Onu bulmamıza o kadar az kalmıştı ki. Senten'e öyle yakınız ki, hissedebiliyorum öyle olduğunu. Belki bir sonraki burnun arkasındadır. Nasıl feda ederiz onu? Sesi fısıltı gibi çıkıyordu. Geri onu ilk kez yenik durumda gördü. Duyduğu sevgiden ve acımadan kalbi yarılacak gibi oldu. Onu feda edecek değiliz dedi. Aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Onu bulana kadar devam edeceğiz. Söz ver bana Minher. Anna ona acıklı bir hevesle baktı. Asla vazgeçmeyeceğine söz ver. Senten'le bebeğinin sağ olduğundan asla kuşku duymayacağına söz ver. Bana buracıkta, Tanrı'nın huzurunda yemin et. Torununu aramaktan vazgeçmeyeceğine. Elimi tut ve yemin et. Kumların üzerinde sular dizlerine doğru yükselirken el ele yemin ettiler. Artık dönebiliriz. Anna ayağa kalktı. Ama buraya yine geleceğiz. Onu buluncaya kadar da devam edeceğiz. Evet diye onayladı geri. Buraya döneceğiz. Senten'in tattığı ölüm pek küçük bir ölüm olmalıydı. Kendine geldiğinde kapalı göz kapaklarının ardından sabah ışıklarını hemen fark etti. Bir yeni günün acılarını düşünmek gözlerini sımsıkı yummasına, karanlık bilinçsizlik dünyasına yeniden saklanmak istemesine neden oldu. O sırada kuru dalların rüzgarla titreştiğini işitti. Ya da belki bir böceğin çıkardığı sesti. Bu ses onu tedirgin etti. Büyük bir çabayla başını yana doğru çevirdi ve gözlerini açtı. Yattığı yerin 3 metre ilerisinde, ufacık, insan biçiminde bir yaratık çömelmiş oturuyordu. Senten, hayal gördüğünden emindi. Gözlerini hızla kırpıştırdı, göz kapaklarını birbirine yapıştıran çapaklar, göz bebekleri üzerine yayılıp, görüşünü bulandırdı. Ama bu sefer, birincinin arkasına çömelmiş, ufak tefek bir yaratık daha gördü. Gözlerini ovaladı, doğrulup oturmaya savaştı. Onun hareket etmesi garip yaratıklardan yumuşak, çatırtılı sesler çıkmasına neden oldu. Senten, bu insanların birbirleriyle konuşmakta olduğunu, gerçekten var olduğunu, hastalığının hayali olmadığını ancak birkaç saniye sonra anlayabildi. Senten'e yakın olanı kadındı. Göğsünden göbeğine kadar sarkan, gevşek, uzun memeleri vardı. İçi boşalmış tütün torbalarına benziyordu. Yaşlı bir kadındı. Yo, onun eskiliğini yaşlı sözüyle tarif etmeye imkan yoktu. Güneşte kurumuş bir üzüm kadar buruşuktu. Vücudunda kat kat sarkmayan hiçbir deri parçası yoktu. Bu buruşuklar hep aynı doğrultuda uzanmıyor, yıldız gibi değişik desenler oluşturarak birbirini kesiyordu. Sallanan memeleri de buruşuktu. Küçük göbeği de, dizlerinden, dirseklerinden sarkan derilerdi. Senten rüyadaymış gibi etkilendi. Buna uzaktan yakından benzeyen hiçbir insan görmemişti. Savaştan önce her yıl Morom'a gelen sirkte bile böylesi yoktu. Tek dirseği üzerinde 1000 zorlukla doğrulup kadına baktı. Ufak kadının rengi de inanılmaz bir renkti. Güneş altında amber gibi parlıyordu. Senten'in babasının onca özenle baktığı lüle taşı piponun rengindeydi. Yalnız daha parlaktı. Ağaçtaki olgun kayısıların renginde. Tüm yorgunluğuna rağmen Senten'in dudaklarında bir gülümseme oynaştı. Senten'in, onunkine eşit bir dikkatle incelemekte olan kadın da hemen ona gülümsedi. Yüzündeki örümcek ağı şebekesi göz kenarlarında daha sıklaştı. Gözleri Çinli gözü gibi çizgi haline geldi. Ama o kara göz bebeklerinde öyle mutlu bir kıvılcım tutuştu ki Senten'in içinden uzanıp onu kucaklamak geldi. Tıpkı Anna'yı kucakladığı gibi. Yaşlı kadının dişleri aşınmış, hemen etlerinin dibine inmişti. Kalan mineler de tütünden kahverengi olmuştu ama aralarında boşluklar yoktu. Düzgün, güçlü bir görünüş vardı. "Kimsiniz siz?" diye fısıldadı Senten, morarmış, şişmiş dudakları arasından. Kadın yine şakır şukur sesler çıkardı, tıslayarak cevap verdi. O buruş buruş derinin altında düzgün, biçimli bir kafatası vardı. Yüzü yürek şeklindeydi. Kafasında soluk gri, yün gibi saçlar, ufacık bukleler halinde kıvrılmış, her biri bezelye büyüklüğünde duruyor, aralardan kafa derisi görünüyordu. Küçük sivri kulakları vardı ama kulak memeleri yoktu. parlak gözler, sivri kulaklarla birleşince o yüze uyanık, soru soran bir ifade veriyordu. "Suyunuz var mı?" diye fısıldadı Senten. "Su lütfen." Yaşlı kadın başını çevirdi. Arkasındakine aynı çatır çutur dilde bir şeyler söyledi. Arkadaki hemen hemen onun ikiziydi. Aynı inanılmaz kırışıklıklar, aynı kayısı rengi ten, aynı minik bukleli saçlar, parlak gözler, sivri, memesiz kulaklar. Ama o erkekti, buna hiç kuşku yoktu. Otururken deri kasık bağı yana kaçmış, tümüyle nispetsiz, kocaman bir penis aşağıya sallanmıştı. Sünnetsiz ucu kumlara değiyordu. "Su!" diye tekrarladı Senten. Bu kez eliyle de su içme hareketi yaptı. İki ufaklık arasında ateşli konuşmalar tekrar gidip geldi. "Ova, bu çocuk susuzluktan ölüyor," dedi kadın 30 yıllık kocasına. Bushman hemen, "Zaten ölü o," diye karşılık verdi. "Çok geç artık. Hani, su herkesin malıdır. Ölünün de dirinin de. Çölün ilk yasası budur. Bunu bal gibi bilirsin koca dede." Hani çok ikna edici konuşmak istediği için adama en büyük saygıyı ifade eden koca dede sözüyle hitap etmekteydi. "Su herkesin malıdır," diye onayladı o da. Başını salladı, gözlerini kırpıştırdı. "Ama bu Sam değil, insan değil bir kere, ötekilere ait." Ova bu sözüyle, Bushmanların kendileriyle öteki insanlar arasında yaptıkları ayrımı ortaya koyuyordu. Bushman birinci insandı. Kabile belleği ta gerilere, çevrede başka hiç insan olmadığı zamanlara kadar uzanırdı. Kuzeyin ötelerindeki göllerden güneydeki ejderha dağlarına kadar, koca bir kıtada, yalnızca kendisinin yaşadığı günleri hatırladı. Aborjin de onlar, insan onlardı, sen de onlar. Ötekilerse farklı yaratıklardı. İlk grupları kuzeyden göçerek gelmişlerdi. İri yarı siyah adamlardı. Sürüleri güderlerdi. Çok daha sonra, tenleri balık karnı renginde, güneş görünce kızaran, solgun, kör gibi gözlü insanlar güneye denizden gelmiş, kuzeye doğru yürümüşlerdi. Koyun ve sığır otlatırlardı eski av alanlarında. Bushmanlarla akraba sayılan av hayvanlarını öldürürlerdi. Bushman'ın yaşama ortamı kalmayınca, çevresindeki evcil hayvan sürülerine çevirmişti gözlerini. Mülkiyet bilinci yoktu. Sahiplik geleneği diye bir şey bilmezdi. Başkalarının sürülerini tıpkı avlanır gibi alıvermiş, bu yüzden çok zararlar vermişti. Siyahı beyazı bir olmuş, Bushmanlara amansız bir savaş açmışlardı. Ucu zehirli, kesin ölüm getiren oklar, Bushmanlara duydukları öfkeyi giderek daha da arttırmıştı. Çift kenarlı keskin bıçakları, mızraklarıyla eli tüfekli attılar gelip, Bushmanları vahşi hayvanlar gibi avladılar. Onları vurdular, bıçakladılar, mağaralara kapatıp diri diri yaktılar, zehirlediler, işkence ettiler. Sadece en küçük çocukları katmadılar katliama. Onları zincirlere vurdular. Acıdan ya da üzüntüden ölmeyenleri evcilleştirebilirlerdi. Nitekim onları uysal, sadık, oldukça sevimli köleler haline getirdiler. Bushmanların bu soykırımdan kurtulanları, çeteler halinde verimsiz, susuz topraklara çekildiler. O toprakların ve üzerindeki canlıların nasıl sağ kalabileceğinin sırrını bir tek onlar bilirdi. "O ötekilerden biri," diye tekrarladı Ova. "Zaten ölmüş bile. Suyumuz kendi yolculuğumuza ancak yeter." Hani gözlerini Senten'in yüzünden ayırmamıştı. İçin için kendini azarladı. Koca karı, su işini tartışmana hiç gerek yoktu. Soru sormadan kıza su verseydin, şimdi bu erkek budalalığına dayanmak zorunda kalmazdın. Dönüp kocasına gülümsedi. "Bilge koca dede, çocuğun gözlerine baksana dede. O gözlerde hayat var, hatta cesaret var. Böylesi kendi kararıyla son soluğunu vermeden ölmez." Kararlı bir hareketle omzundaki ham deriden çıkını indirdi. Kocasından çıkan itiraz tıslamalarını aldırış etmedi. "Çölde su herkesin malıdır. Sanın da, ötekilerin de. Bir fark yoktur. Senin dediğin boş." 35. ayrımın sonu. Sayfa 256. Devamı 36. ayrımda.